Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فل يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 23 Mordad 1400 Hicri Kameri, 5 Muharrem 1443 ve Miladi 14 Ağustos 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Burhan Hikmeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmeler üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Aşura'nın kalıcılığının sırrı, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde Aşura Yas merasimleri düzenleniyor. Son 24 saatte koronavirüsten 466 vatandaş daha hayatını kaybederken, Cumhurbaşkanı Reisi 30 milyon doz korona aşısının alımı kesinleştiğini belirtti. CASK petrol terminali projesinin deniz dibindeki boru döşeme çalışmaları tamamlandı. Türkiye'de sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. Ve Taliban Afganistan'daki ilerlemelerine devam ediyor. Şimdi haberler.
Bu yıl yine koronavirüs salgını yüzünden İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde sağlık protokollerine uymak üzere Muharrem ayı yas merasimleri vatandaşların katılımı olmaksızın düzenleniyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bürosundan yapılan açıklamaya göre Muharrem ayı ve şehitlerin efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam için yas günleri dolayısıyla İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde yas merasimi Ayetullah Hamine'nin huzurunda düzenleniyor. Ancak bu yıl yine koronavirüs salgını ve Ayetullah Hamine'nin koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin belirlediği sağlık protokollerine uyulmasını yaptığı vurgu üzerine burada düzenlenen yas merasimleri yine vatandaşlığa katılmaksızın ve sadece bir konuşmacı ve bir meddahın katılımıyla düzenleniyor. Bu etkinlik Muharrem ayının 7. ile 12. gecesine kadar 6 gece boyunca devam edecektir. Etkinlik Devlet Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanacaktır.
Son 24 saatte İran'da koronavirüs salgınından dolayı maalesef 466 vatandaşımızı daha kaybettik. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 466 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 29.700 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı 97.208'e, vaka sayısı ise 4.389.085'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 7.252'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 3.700.828'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i korona ile mücadele komitesinin yaptığı konuşmada 30 milyon doz korona aşısının alımının kesinleştiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Reis'i konuşmasında koronavirüsün kontrolü için ulusal bir irade ve mutabakata ihtiyaç olduğuna işaretle devlet ve özel sektörler dahil herkes ve tüm vatandaşların bu tehlikeli virüsün kontrol altına alınması için tek ses olup işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı bu sorunun İran ve diğer ülkelerdeki muhtelif boyutlarının aydınlatılması gerektiğine temasla halkı koronayla etkin ve kapsamlı mücadeleye hazırlamak gerektiğini vurguladı. Reis'e sözlerinin devamında 30 milyon doz korona aşısının alımının kesinleştiğini işaretle uzmanlara göre ülkede korona ile mücadele için en az 60 milyon doz korona aşısına daha ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı sözlerine devamında bugünkü oturumda korona ile mücadele komite başkanlarının yetki alanının genişletilebildiğini de hatırlattı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir, sultan düzeninin esas husumetinin İran halkına karşı olduğunu belirtti. Bugün İran'ın yeni bütçe ve planlama kurumu eski ve yeni başkanları için düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhbir, geleceğe oldukça iyimser olduklarını, artan gayret ve çaba ile içinde bulunduğumuz durumu geride bırakabileceklerini ifade etti. Muhbir, sultan düzeninin İran milletinden darbe aldığı için onlara karşı düşmanlık beslediğini işaretle, sultan sisteminin İran milletinden intikam için elinden geleni esirgemediğini, hatta korona aşısının İran'a ithaline engel olduğunu söyledi. Muhbir sözlerinin devamında İran'ın muhtelif alanlarda sahip olduğu geniş çaplı kapasite ve imkanları iyi şekilde kullanması gerektiğini altını çizdi. Bugün düzenlenen devir teslim töreninde Mesud Mirkazemi, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i tarafından ülkenin yeni bütçe ve planlama kurumu başkanlığına atandı.
İran'ın güneyinde yer alan Jazz Petrol Terminali projesi müdürü Vahid Maliki, bu projenin Umman denizi dibinde boru döşeme çalışmalarından tamamlandığını duyurdu. Jazz Petrol Terminali'nin deniz ayağının tamamlanmasına dikkat çeken Maliki, bu kısmın uygulaması ile Jazz Petrol Terminali projesinin deniz ayağının sona erdiğini bildirdi. Maliki, Petrol Bakanlığı'nın yeni planlamasına göre bu stratejik projenin ikinci aşamasının ilerleyen aylarda tamamlanacağını ve böylece Merkan sahillerinden İran İslam petrol ihracatının artacağını da söyledi.
İran Sistan ve Beluçistan Güvenlik Güçleri Komutanı General Ahmed Tahiri, ülkenin güneydoğusuna 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirdiğini duyurdu. General Tahiri bugün yaptığı açıklamada dün Sistan ve Beluçistan velayetinde Haş ve Saravan kentlerinde düzenlenen operasyon sonucu profesyonel bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekenin tespit edilip çökertildiğini vurguladı. Komutan Tahiri operasyonda 2 ton 273 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 kaçakçının da yakalandığını kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti yaptırımlara rağmen geçen bir senede 950 tondan fazla uyuşturucu ele geçirmekle bu mücadelede dünyada ilk sırada yer aldı.
İlerleyen günlerde İran'a gelecek olan Japonya Dışişleri Bakanı ülkesinin eski ve geleneksel dostluğu ışığında İran ile sarih biçimde görüş tatilinde bulunabileceğini kaydetti. Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Tomishiso, Batı Asya ülkelerine kapsayan bölge turu ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Motegi Tomishiso, Tahran, Tokyo ilişkilerine dair ülkesinin İran ile çok eskilere dayanan dostane ve yakın ilişkilere sahip olduğunu vurguladı. İran ile doğrudan görüş alışverişinde bulunmak istediklerini belirten Japon yetkili, Tokyo bölgedeki gerilimi azaltmak için İran ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle güçlü ilişkilere sahip olmayı planlıyor dedi. Söz konusu yetkili Suriye hakkında Suriye şu anda bölgenin ana sorunlarından biridir. Bu ülkedeki insani durumun iyi seviyede olmaması ve siyasi sürecinde ilerleme kaydedilmemesi Tokyo açısından endişe vericidir ifadesini kullandı. Tomi Shitsuo açıklamasını şöyle sürdürdü. Açıkçası Batı Asya ziyareti sırasında ilgili taraflarla Suriye'deki durumu iyileştirmenin yollarını görüşmek istiyorum diye konuştu. Japon merkezli NHK World Televizyon kanalı Dışişleri Bakanı Motegi Tomishitsu'nun yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Cumhurbaşkanlığı görevi başlama törenlerinden sonra İran'ı ziyaret edeceğini bildirmişti. Japon Dışişleri Bakanı ayrıca Mısır, Ürdün, Türkiye, Irak, Katar ve işgal altındaki Filistin topraklarını da ziyaret etmeyi planlıyor.
Afat sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7, Bartın'da 1 kişi olmak üzere toplam 51 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Batı Karadeniz'deki 3 ilde büyük yıkıma yol açan sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini duyurdu. AFAD tarafından daha önce yapılan açıklamada sel nedeniyle Kastamonu'da 36, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmekte. Bartın'da arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı bilgisine yer verdi.
Kahramanmaraş'ta ise Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme uçağı düştü. NTV'nin bildiğine göre Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'nün Rusya'dan kiraladığı yangın söndürme uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı 5'i Rus, 3'ü Türk toplam 8 personelinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Uçağın aldığı suyu alevlerin üzerine boşalttıktan sonra yükselemeyerek dağa çarptı ifade ediliyor. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun yaptığı açıklamada gün içerisinde 12 Şubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı. Orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni, uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yakın zamanda Cezayir'e resmi bir ziyarette bulunacaktır. İhlas Haber Ajansı'na göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 14-15 Ağustos tarihlerini Cezayir'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtana Lamamara'nın davetini icabetle 14-15 Ağustos tarihlerinde Cezayir'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Cezayir'de yapılacak görüşmelerde Cezayir'le ikili ilişkilerin ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Afganistan'ın doğu vilayetlerinde ilerlemeye devam eden Taliban bugün Pektia ve Pektika vilayetlerinin merkezlerine girdiklerini duyurdu. Taliban yaptığı açıklamada kendi güçlerinin devlete ait olan binaları ele geçirmekte olduğunu, Pektia vilayetine merkez kenti Gerdiz'e girdikten sonra kentin hapishanesini ele geçirip tutukluları serbest bıraktıklarını bildirdi. Taliban ayrıca Kuner vilayetinde de bazı noktalara da ele geçirdi. Bu arada Afganistan'ın kuzenindeki Mezar-ı Şerif ve Meymene kentlerinde yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu 27 Taliban üyesinin öldüğü de bildiriliyor. General Dostum ve İslami Cemiyet Hareketi Başkanı Ata Muhammed Nur Yüşer ise Mezar-ı Şerif'i savunmaya devam ediyor. Bu arada Taliban yaptığı açıklamada İran'ın Herat Başkonsolosluğu çalışanlarının güvende olduğunu bildirdi. Taliban son sıralarda Herat'ı da ele geçirdiğini duyurmuştu.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor dedi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yayınladığı görüntülü mesajında Afganistan'ın dayatılmış bir savaşla karşı karşıya kaldığını ve ülke genelinde yaşanan durumdan haberdar olduğunu belirtti. Afganistan savunma, güvenlik ve halk güçlerinin ülke topraklarını savunmak için büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Gani, bu konuda hem halk güçlerine hem de hükümet güçlerine teşekkür etti. Gani, Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim, bu konuda uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor dedi.
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partisinin başkanlık kurulunun Afganistan ve sığınmacılar üzerine aldığı kararları kamuoyu ile paylaştı. Bursalı, sığınmacı krizinin çözümü için Türk hükümetinin Taliban ile görüşmesini ve Suriye hükümetiyle işbirliğine gitmesini önerdi. Vatan Partisi Türkiye'de yaşanan düzensiz göçmen akını ve sığınmacılara yönelik saldırılar sonrasında bu konulara yönelik çözüm önerilerini maddeler halinde sıraladı. Vatan Partisi Başkanlık Divanı tarafından alınan kararları Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı açıkladı. Taliban'ın Amerikan emperyalizmine karşı silahlı mücadele yürüttüğünü de savunan Bursalı, süreç Afganistan'ı birleştirecek ve bağımsızlığını sağlayacak bir hükümetin kurulması yönündedir. Taliban yönetimi, uluslararası alanda şimdiden Afganistan'ın meşru bir gücü olarak kabul görmektedir ifadesine kullandı. Taliban yönetimiyle Türkiye arasında görüşmelerin başlaması gerektiğini ifade eden Bursalı, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Amerika'nın kaos planına karşı Afganistan'ın bağımsızlık ve birliğini de sağlamak, bölgede istikrarı kurmak, ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Taliban yönetimiyle resmi görüşmeleri derhal başlatmalıdır. Kabil havaalanı işletmeye ve güvenliğini de sağlamaya sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Afganistan Devleti'ne egemenliğine saygı gösterecek ve önümüzdeki süreçte de meşru Afgan hükümetinin karar alması halinde askeri birliğine geri çekeceğini ilan etmelidir ifade edilene kullandı.
Kanada yönetimi İngiltere ve Amerika ile birlikte Afganistan'a asker göndermek istiyor. Taliban'ın Afganistan topraklarının 2/3'ünden fazlasını ele geçirmesinin ardından Kanada ordusu bu ülkenin Afganistan'daki vatandaşlarının güvenli çıkışını sağlamak amacıyla asker göndermek istiyor. Açıklamada Kanada Özel Kuvvetleri'nin Kanada'nın Afganistan Büyükelçiliği çalışanlarını çıkarmak amacıyla Afganistan'a gönderileceği bildirildi. İngiltere Savunma Bakanı da yaklaşık 600 İngiliz askerinin bu ülke vatandaşlarının çıkışına yardım için Afganistan'a gönderileceğini söylerken, Amerika ise kendi vatandaşlarını korumak için Kabil'e 3000 asker göndereceğini bildirdi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Yahya Seri, Amerika'ya ait bir casus İHA'nın Ma'rib vilayetinde düşürüldüğünü bildirdi. General Seri bu bağlamda yaptığı açıklamada Yemen ordusuna ait olan uçak savaran Amerika'nın Scan Eagle tipi casus İHA'sını karadan havaya füzeyle imha ettiğini kaydetti. Seri bu İHA'nın Ma'rib vilayetine bağlı Medgal üzerinde hasmana operasyon yaparken hedef alındığını duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü hedef alma operasyonunun El İlam El Harbi Enformasyon Merkezi tarafından kaydedildiğini ve yakında görüntülerini paylaşacaklarını da duyurdu. Yemen ordusu şimdiye dek defalarca Amerikan casus İHA'larını bu ülke üzerinde keşif ve casusluk yaparken hedef almıştır.
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir grup genç ile yaptığı buluşmada yakında kabinenin kurulabileceğini söyledi. Michel Aoun yaptığı konuşmada Lübnan'ın defalarca zorlukları geride bıraktığına işaretle yeni zorluklar karşısında tüm sorumlulukları üstlenmek için kararlı olduklarını ifade etti. Hükümetin kurulabileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Michel Aoun, yasal görevlerine engel olduğunu hatırlatıp, yakında hükümetin kurulması için beyaz dumanın yükselebileceğini, Lübnanlıların sonunda memnun edilebileceklerini kaydetti. Lübnan 4 Ağustos 2020'den beri Beyrut'taki korkunç patlamadan bu yana kriz ile karşı karşıya kalmış ve bu ülke vatandaşları defalarca ülkenin kötü ekonomik şartlarını protesto için gösteri düzenlemiştir.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde dün gece ve bu sabah işgal güçleriyle Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşandı. Filistinli enformasyon, merkezinin bilidine göre Celin'in güneybatısındaki Yabed beldesine baskın düzenleyen işgal kuvvetleriyle Filistinli gençler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çıkan çatışmalarda işgal güçleri plastik mermi, ses ve gaz bombaları da kullandı. Filistin'deki yerel kaynaklar gençlerin Kalkirya'nın doğusundaki Azon beldesi yakınlarında Siyonist yerleşimcilerin araçlarını hedef alarak camlarını kırdığını bildirdi. Diğer yandan Filistinli gençlerin dün gece Sabih Dağı'nda yasa dışı kurulan Yahudi yerleşkesi yakınlarında onlarca otomobil lastiği yaktığı belirtiliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz 13. hükümetin önerdiği bakanlar listesinin mecliste incelenmesiyle ilgili. İran İslam Cumhuriyeti yeni Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi tarafından geçen hafta açıklanan yeni kabine listesi, İslami Şura Meclisi Başkanlığı'na sunulmasıyla mecliste önerilen isimler incelenmeye başlandı. Devrimci Güçler Fraksiyonu Başkan Vekili Seyyid Muhammed Rıza Mirtaceddin'in belirttiğine göre, önerilen bakanlar komisyonlara gelerek kendi planlarını savunacaklar. Mecliste incelemelerin son bulmasının ardından güven oylaması belirlenen takvim ve planlamalara göre İslami Şura Meclisi'nde yapılacaktır. Kuşkusuz 13. Hükümet Bakanlar Kurulu üyelerinin seçimi ülkenin önündeki meseleler ve önceliklere göre olacaktır. 13. Hükümetten ilk beklenen şey koronavirüs salgını ile etkin mücadele, sağlık ve tedavi sorunları ve ekonomik şartlarla ilgilenip bu meselelerin çözümü için titizlikle planlama yapıp üstesinden gelmesidir. Bilindiği gibi şu sıralarda ülkede koronavirüs salgını ve bundan kaynaklanan meseleler ve ekonomik sorunlar ülkenin ciddi konuları arasında yer almakta. Yeni Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi kendi seçim kampanyası ve daha sonraki konuşma ve görüşmelerinde de zaten bu hususların altını önemli çizmiştir. İslami Şura Meclisi milletvekillerinden Ali Hizriyan bu bağlamda yaptığı açıklamada ekonomi ve geçimin hükümetin birinci önceliği olduğunu işaretle şöyle diyor. Ayetullah Reisi ülkenin ekonomik durumuna çeki düzen vermeyi ve yerli üretimi destek ve kapasiteyi arttırmayı kendi önceliğine almış ve mutlaka sahada güçlü hükümet sloganı çerçevesinde hareket edecektir. İslami Şura Meclisi 90. Madde Komisyonu Sözcüsü, meclisin üretken olamayan ekonomiyi üretken ekonomiye dönüştürmek için hükümetin yanında olacağına temasla bu işbirliğinin hem hükümetin temel tasarlarının onaylanması ve hem meclisin denetiminin artması şeklinde olacağını, böylece ülkenin diğer bölümlerinin işbirliğiyle üretimi çeki düzen vereceğini kaydetti.
Mevcut durumda ekonomi ve geçim yeni hükümetin en öncelikli planı sayılıyor ve 13. hükümet bir an evvel vatandaşların sorunları ve ekonomik meselelerinin çözümü için köklü faaliyetlerde bulunması gerekiyor. Ancak önemli olan husus yeni hükümetin sorunlar ve sıkıntıların nedenleri hakkında mantıklı ve doğru bir analize sahip olması şartıdır. Aksi takdirde sorunların nedenlerini anlamak ve öğrenmek için çok zaman, para ve enerji de harcanmış olacaktır. Bu bağlamdaki diğer konu ise ülkenin sahip olduğu imkanlar ve kapasite hakkında doğru değerlendirme yapılması noktasındadır. Geçtiğimiz günlerde Seyyid İbrahim Reisi, ülkenin yetkileriyle yaptığı görüşme ve konuşmalarında hükümetinin önceliklerine vurgu yaptı. Öncelik ve elzemlik arz eden konulara ilaveten gelinen noktada dış politika ve ticaret stratejisi, özellikle komşularla ilişkiler 13. hükümetin en temel ve anahtar konularından olacaktır. Uluslararası İlişkiler Hocası Rıza Simber bu bağlamda yaptığı değerlendirmede başarılı bir dış politika kendi çevresine kapsamlı ve akıllı bir şekilde bakar. Başka bir deyişle, herhangi bir ülke kendi coğrafya, ekonomik ve kültürel yapısına uygun olarak dış politika hazırlayıp hayata geçirir dedi. Bu durumda yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i gerek seçim kampanyası sırasında gerekse Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduktan sonra komşular başta olmak üzere dünya ülkeleriyle ekonomik münasebetlerin geliştirmesinin hükümetin dış politikasının önceliği olacağını söylemiştir. Evet, ülkelerin siyasi münasebetlerinden gelişmesi için ekonomik münasebetlerin gelişmesi de gerekiyor. Ticaret güçlenmedikçe dış ilişkiler de güçlenemez.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Seyit Hasan Nasrullah'ın Muharrem'in 5. gecesindeki konuşması üzerine. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Muharrem ayının 5. gecesinde yaptığı konuşmasında iki önemli konunun altını çizdi. Hizbullah'ın sorumluluk kabul etmesi ve de Hudeybiye Barış Anlaşması, Seyit Hasan Nasrullah'ın bu konuşmasında üzerinde durduğu iki önemli konuydu. Lübnan Hizbullah Hareketi Lideri Nasrullah konuşmasında Hizbullah'ın günümüzde Lübnan'da en büyük ve en etkin parti haline geldiğini işaretle Hizbullah'ın bölgesel ve iç arenada etkinliğe sahip olduğunu ifade etti. Hizbullah kuşkusuz Lübnan'ın politika ve güvenlik arenasında en önemli aktörlerden biri sayılıyor. Güvenlik açısından Hizbullah son 20 senede büyük sorumluluklar üstlenip, küçük ülke Lübnan'ın egemenliği ve bağımsızlığının güçlenmesine büyük katkı sağlamıştır. Hizbullah'ın direnişi sonucu, İsrail rejiminin işgalci güçleri 2000 yılında Lübnan'ın güneyinden adeta firar etmek zorunda kaldı. Ve bu ülkenin hiçbir noktası Siyonist rejim İsrail'in işgali altında kalmadı. 2006 yılında da Hizbullah İsrail ordusuna tarihi bir yenilgi yaşattı ve o tarihten beri Lübnan'a karşı hiçbir saldırı yapamadı. En son saldırısı da boş bir alana gerçekleşti ki ona da Hizbullah hemen ve kesin şekilde yanıt verdi. Buna ilaveten Hizbullah hareketi bölgesel düzeyde ve özellikle de son 10 yılda Suriye krizi sırasında çok etkin ve belirgin rol ifa etmiştir. Bu rol sırf Suriye'de teröristlerin hezimete uğramasıyla sınırlı kalmadı. Lübnan'da da güvenlik konusunda etkili oldu ve bu ülkenin Suriye krizinden pek etkilenmemesine yol açtı. Bu işlevlere göre Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah konuşmasında Hizbullah'ı çok büyük direniş simgesi ve Lübnan içinde ve dışında önemli ve olumlu etkilere sahip bir hareket olarak değerlendirdi.
Güvenlik alanındaki sorumluluk ve rolünün yanı sıra Hizbullah siyasi olarak Lübnan arenasında diğer gruplardan farklı bir şekilde rol ifa etmekte ve her daim ulusal çıkarları partizan çıkarlara tercih etmiştir. Hizbullah ve Direniş İttifakı 2018 parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde edip 68 sandalye kazanmış olsa da Lübnan yapısında güç dengesine saygı gösterip hükümeti kurmak için hiçbir iddiası olmadığı gibi kabinenin kurulması için de elinden geleni yapmıştır. Lübnan'da parlamento seçimlerinde az oy kazanmasına rağmen El-Mustakbir gibi bazı hareketler seçim sonuçlarını göz ardı ettikleri ve siyaseti tekelleştirmeye doğru hareket etmeye çalıştıkları halde Hizbullah bu şekilde bir tavır ortaya koymuştur. Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah konuşmasında altını önemli çizdiği diğer bir konu Hudeybiye Barış Anlaşması idi. Bilindiği gibi bu anlaşma hicretin 6. yılında Yüce İslam Peygamberi ile müşrikler arasında savaşı önlemek amacı ile İslam ordusu üstün konumda olmasına rağmen imzalandı. Lübnan içinde vazirlere Hudeybiye barışına işaretle Hizbullah ile İsrail arasında böyle bir anlaşma yapılmasını gündeme getirmekti. Ancak Nasrullah bunun mantıksız, gayri insani ve haram olduğunu kaydetti. Çünkü İsrail rejimi işgalcidir ve Hudeybiye'de müşrikler tarafından hiçbir toprak işgal edilmemiş ve sırf savaşı önlemek amacıyla anlaşma yapılmıştı. Hizbullah Genel Sekreteri konuşmasında İsrail rejiminin işgali karşısında direnişen Süreci ve Hüseyin-i Aşura kıyamından alınan ders sorutusunda zalim karşısında boyun eğmeyeceklerine de vurgu yaptı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Velakinnehu lanete yorga antibanna bekiyiz.
İrançı terörüstünne ve uşum uçun yapıyız.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyiciler, bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Siyonist rejim İsrail ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında sıkı ilişkiler, gizli bir konu olmamasıyla birlikte Kafkasya bölgesinde yaşanan son gelişmeler bu ilişkilerin boyutlarını daha da gün yüzüne çıkarmaya başladı. Siyonist rejim ihtiyaç duyduğu ham petrolün %40 kadarını Azerbaycan Cumhuriyeti'nden ithal ediyor ve bu ülkeye silah satan rejimlerin başında yer almaktadır. Bu mesele bölge ülkeleri bakışından biraz önemli ve daha doğru bir anlamda tehlike arz etmektedir. Bölge ülkelerin çıkarları konusunda Siyonist İsrail rejimiyle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilişkiler ve münasebetleri acaba nasıl ele alınmalı gibi sorular gündeme taşımakta. Öte yandan Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin ihlal edildiğini ve bu ülke ile Dağlık Karabağ sınırında Ermenistan tarafından ateş açıldığını duyurdu. Kısaca Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız sohbetimizde. Bugünkü röportajımızda siyasi analist Sayın Burhan Hişmeti bizimle birlikte. Sayın Hişmeti, hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm, ben de sizi aziz dinleyicileri selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. İlk önce dilerseniz Azerbaycan Cumhuriyeti ile İsrail arasındaki bu münasebetlere bakalım. Biliyorsunuz bölgemizde özellikle Müslüman bir nüfuza sahip olan Azerbaycan Cumhuriyeti gibi bir ülkenin Siyonist İsrail rejimiyle sıkıca ilişkilerini sürdürmesi önemli. Çünkü bölge ülkelerimizin çıkarları adeta Siyonist İsrail rejimi tarafından her zaman tehlike altında bildiğiniz gibi. Siz bu sürdürülen ilişkilerin ufkunu aslında siz nasıl görüyorsunuz? Alalım görüşlerinizi buradan.
Bismillahirrahmanirrahim. Azerbaycan-İsrail əlaqələri əsasən İsrail'in maraqları və çirkin məqsədləri, şeytani planları əsasında formalaşdırılır. Birinci amil bu məsələdə, bu əlaqələrdə İsraildir. Azərbaycan keçmiş illərdə Azərbaycan prezidenti belə bir təsif irəli sürmüşdü bu əlaqələrin barəsində ki, bu əlaqələr bir iceberg'e bənziyir. Onun 1/10 gizlidir və bir hissəsi, 1/10 görsənir. İndi son illərdə bunun o görsənən hissəsi biraz böyüyübdür. Bəzən həm ticarət əlaqələrindən əlavə silah alqı satqısının rəqəmlərini də elan eləyiblər. Və son günlərdə də elan olundu ki, yeni bir müqavilə imzalanır Azərbaycanla İsrail arasında ki, 2 milyard dollarlıq silah Azərbaycan İsraildən alsın. Halbuki keçmişdə bu Qarabağ müharibəsi ərəfəsində belə izhar eləyirdilər ki, güya Azərbaycan daha İsrail silahlarının yerinə Türkiyədən silah almağa başlayacaqdı və Türkiyə silahlarını onun pilotsuz təyyarələrini İsrail'den aldıklarının yerine bunlardan alacaktı. Ancak görünür ki hələ də Türkiye'ye nispeten İsrail'in nüfuzu, təsir dairəsi Azərbaycan hakimiyyətinin daha çoxdu və buna görə də hələ də yenə də İsrail silahlarının alınmasına və İsrailə yəni maliyyəni İsrailin cibinə ötürməyə üstünlük verirlər. Bunun əsas səbəbi belədir ki, İsrail Azərbaycanı İslam ölkələrinə xüsusilə İrana qarşı sui-istifadə bir platforması kimi görür və özləri də bəzən bunu yazırlar kitablarında, məqalələrində ki, Azərbaycan İsrail üçün arxadan açılan, İrana arxadan açılan bir qapı kimidir. Keçmişdə də bunun nümunələrini görmüşük, hansı sui-istifadələri eləyiblər. İranın nüvə alimlərinin terror edilməsində, bəzi təxribatçı hərəkətlərin törədilməsində, pilotsuz təyyarələrin Azərbaycandan İrana qarşı ötürülməsində, istifadə olunmasında. Yəni, əsas məqsəd bu əlaqələrdən budur. İndi ona başqa donlar geyindirirlər, başqa adlar verirlər. Aynən neft satırıq, silah alırıq, Qarabağ məsələsi həll olunacaq. Bunlar yəni boş-boş söhbətlərdir. Əsas məqsədim dediyim kimi.
Peki, əfəndim, şimdi bu petrol təmini qarşılığında Azərbaycan Cumhuriyyətinin İsraildən silah alma məsələsi çox diqqət çəkici. Acaba başqa bir seçənək yoxmu Azərbaycan Cumhuriyyəti üçün, başqa bir ölkədən silah təminatı üçün?
Niyə? Keçmiş sualın da cavabında yəni işarə elədim. Hətta Türklər də, Türkiyə də silah satmağa çalışır Azərbaycana. Ancaq Azərbaycanda əsasən yəni siyonist pərəst bir hakimiyyətin olmasına görə İsraillərə üstünlük verirlər. Ondan əlavə Ruslardan, yəni keçən illərdə Azərbaycanın əsas silah tədarükatçısı Rusiya olmuşdu. Ancaq çünki siyonistlər Azərbaycanı daha çox aldada biliblər və Azərbaycanın hərbi strukturlarında, təhlükəsiz strukturlarında siyonistlərin nüfuzu ilbəil artıbdır. Ona görə də İsraildən daha çox silah alırlar. Ondan əlavə İran özü, yəni neçə dəfələrlə Azərbaycana yəni həm silah yardımı olubdur və bu cür satqı üçün də təklifləri olubdur İrana. Ancaq İsraildən icazə olmadan Azərbaycan heç bir başqa yerdən yəni silah almır, ala bilmir və bunun da göstərir ki, İsrailin o xərçəngvari, sərətan nüfuzu Azərbaycanda həddən artıq çoxalıb.
Doğru. Əfəndim, söhbətimin başında da ifadə etdiyim üzrə Azərbaycan Cumhuriyyəti Salma Bakanlığı Erməni Askeri Qüvvətlərinin geçtiğimiz hafta Pərşənbə gecəsi Hoznavar sınır köyündən Qara Qışlaq bölgəsindəki Azərbaycan Cumhuriyyəti ordusunun mevzilərinə ateş açdığını bildirdi. Şimdi Dağlıq Qarabağ bölgəsi ilə ilgili de geçtiğimiz hafta hararətli haberlər gündəmə yansıdı. Bu ateşkəs ihlalləri acaba gerçekten Ermeniler tarafından mı yapılmaktadır? Yoksa Azerbaycan Cumhuriyeti medya kuruluşlarının bildirdiği haberler bu yönde. Bunu nasıl açıklamak lazım acaba?
Doğrusu budur ki, hər iki tərəfdən ateşkəs pozulur. Yəni,
evet.
Dağlıq Qarabağ fitnə fəsad yeri kimin saxlanıldı çox təəssüflə. Həmən zaman ki, müharibə gedirdi, Həzrət Ayətullah İmam Xameneyi vurguladı ki, Dağlıq Qarabağ və bütün ərazilər Azərbaycana qaytarılsın ki, bu fitnə fəsad yeri bütövlükdə aradan qalxsın. Ancaq çox təəssüflə, bir tərəfdən Putinlə, bir tərəfdən Paşinyanla, bir tərəfdən İlham Əliyev, yəni xüsusilə İlham Əliyevə aldığı təlimat əsasında da bu baş verdi. Bu fitnə fəsad yerini qoruyub saxladılar. Yəni Dağlıq Qarabağın məsələsini bütövlükdə həll eləmək əvəzinə və bu ərazilərin, halbuki Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağı da ala bilərdi. Almadı, dayan əmri verdi İlham Əliyev və bu fitnə fəsad yeri bu cür saxlanıldı. Buna görə də bu tam adam ki, bu vardı, budur, yəni belə ateşkəslərin pozulması davam eləyəcəkdir və həmişə bundan da əsasən ölkələrinə qarşı istifadə olunacaqdır. Yəni İsrail kimi Azərbaycana silah satan bir mərkəz təbii ki, həmişə yəni bundan marağın güdür ki, ateşkəs pozulsun, bir qədər də daha artıq müqavilələr bağlasın, silah satsın, pul qazansın və Azərbaycanda da nüfuzunu artırsın.
Doğru. Əfəndim, vaxt ayırdığınız üçün çox təşəkkür edirəm, Sayın İsmət.
Çox sağ olun, minnətdar.
Çox təşəkkürlər, hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde siyasi analiz Sayın Burhan Hikmeti ile konuştuk. Azerbaycan Cumhuriyeti ile İsrail ilişkileri ve Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kehan gazetesinde Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın Hizbullah Hareketi savaş peşinde olmadığını ancak düşman saldırısına da tahammül edemeyeceklerini vurgulaması, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İran ve Hindistan'ın Afganistan barış sürecine katılmalarına desteklediklerini vurgulaması gibi haberleri yer verirken, Cavan gazetesinde İran'ın petrokimya alanındaki gelişmelerine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın gelişen petrokimya sanayi gelirleri yaklaşık 6 yılda %230 artacaktır. İran petrokimya sanayisinde son yıllarda yapılan yatırımlar ve gelişmelerle birlikte bu sektörün gelirlerinin gelecek 6 yıl zarfında şimdiki 15 milyar dolar rakamından yılda 50 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Bu rakam günümüze göre %230 artış gösterecektir. Günümüzde İran petrokimya sanayisinin 67 tesisinde günde 1 milyon varil ham petrol kullanılmaktadır. Gelecek 4 sene zarfında tamamlanacak tesislerle birlikte bu rakam 2 milyar dolar olacaktır. Bu rakam gelecek 6 yıl zarfında da günde 2.3 milyon varil olacaktır ve petrokimya tesisi kapasitesi de yıllık 167 milyon ton olacaktır. Şu an İran petrokimya sanayide 50 proje uygulanmaktadır ve bunlar gelecek 4 yıl zarfında tamamlanacaktır ve üretim kapasitesi de gelecek 4 yıl zarfında yılda 135 milyon ton olacaktır.
İtilat gazetesinde İslam İran'da Muharrem ayı yaz merasimlerinin koronavirüs pandemisi dolayısıyla sağlık protokollerine uyularak düzenlenmesi, Korsan İsrail'in El Halil kentinde İbrahim'i cami Yahudileştirme planına karşı Filistin halkının el ele vererek bu şom planı önlemek üzere harekete geçmesi gibi haberler yer verilirken, Cumhuriyet İslami gazetesinde Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Siyonist rejime uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin sözcüsü Tarık Selmi, Siyonist rejimi İbrahim Türbesi'ni hedef alan yeni yerleşim planları konusunda uyardı. Tarık Selmi şu ifadelerde bulundu. İsrail'in yerleşimciler için geçitler ve asansörler inşa etme hamlesi, İbrahim Türbesi'ne hakim olmayı ve önemli İslami ve tarihi anıtlarını silmeyi amaçlıyor. Daha önce Kudüs ve Filistin müftüsü Şeyh Muhammed Ahmet Hüseyin de İsrail'in İbrahim Türbesi'ni Yahudileştirme planlarına karşı çıkma çağrısında bulunan bir bildiri yayınladı ve şu ifadelerde bulundu. İşgalci Siyonist rejim yerleşimcilerin saldırısını kolaylaştırmak için El Halil'deki İbrahim Mescidi'ne geçitler ve asansörler inşa etmeyi planlıyor. İsrail'in bu eylemi İbrahim Camii'nin yaklaşık 300 metrekarelik alanının işgal edilmesi anlamına geliyor ve bu caminin Müslüman mülkiyetinin açık bir ihlalidir.
Hemşeri gazetesinde Lübnan gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Hizbullah Merkez Konseyi'nin bir üyesi Lübnan'daki mevcut durumun Amerika politikalarının bir sonucu olduğunu belirterek Siyonist rejimin varlığının uzun sürmeyeceğini ifade etti. El Ahtabar Ajansı'nın bildirdiğine göre Hizbullah Merkez Konseyi üyesi Şeyh Hasan el-Bağdadi yaptığı açıklamada şöyle dedi. Lübnanlıların şu anda içinde oldukları kriz, Amerika'nın Eylül 2001'de İsrail'i korumayı amaçlayan projesiyle başlayan çeşitli unsurların birleşmesidir. Şeyh Hasan el-Bağdadi açıklamasını şöyle sürdürdü. Amerikalılar bölgesel rejimleri devirmeyi ve onları savaş yoluyla parçalamayı başaramayınca bir kez daha ekonomik koz ve kuşatmaya başvurdular. Amerika bu konuda Lübnan'daki yozlaşmış yetkilileri ve siyasi sınıfı kullandı ve 17 Ekim 2019 Lübnan devrimi olarak bilinen şey, yozlaşmış unsurların Amerika Büyükelçiliği gözetiminde başlattığı şeydi ve bu Lübnan'daki durumun daha da kötüleşmesini ve halkın gelecek kaygısına yol açan ülkenin çöküşünün başlangıcıydı. Şeyh el-Bağdadi düşmanların Hizbullah'ın duasını anlamadığını ve anlamayacağını kaydederek çünkü direnişini her koşula uyarlıyor ve bugüne kadar tüm komploları boşa çıkardı ifadesini kullandı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Aşura'nın ebedileşme sırrı. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla Aşura kıyamının tarih boyunca ebedileşmesinin sebeplerini ele aldığımız sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Değerli dostlar, ilahi peygamberlerin en temel yolu ve yordamı ve siyerinden biri, sultacı ve zalim düzenlerle mücadele etmek ve bu düzenleri devirmek olmuştur. İlahi peygamberlerin tümü, Yüce Allah'ın emri üzerine zalimane hakimiyetlere son vermek ve adil bir düzen kurmakla görevlendirilmişti. Kur'an-ı Kerim ve tarihin de şahitlik ettiği üzere Hazreti İbrahim aleyhisselam Nemrud'a karşı, Hazreti Musa aleyhisselam zalim Firavun'a karşı, Hazreti İsa aleyhisselam Romalı bencil ve acımasız Kayserlerine karşı ve İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de müreffeh Kureyş eşrafı ve eski İran'ın zalim hükümdarlarına karşı mücadele verdi. Bu peygamberlerin tümünün amacı, mazlum milletleri zalimlerin sultasından ve köleleri olmaktan kurtarmak ve insanlara izzet taleplik ve zillet karşıtlığı ruhunu kazandırmak ve hürriyet nimetinden yararlandırmaktı. Thank you. Nübüvvet odağında yetişen ve peygamberlerin bisset felsefesiyle herkesten daha çok aşina olan Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, aydınlatıcı ve tevhidi basireti telkin eden bir tavsiyesinde şöyle buyuruyor. Gerçekten Yüce Allah'ın selamı onun ve hanedanı üzerine olan Muhammed'i, insanları güç ve servet odaklarına kulluk ve kölelikten kurtarmak ve Allah'a ibadet ve kulluk etmeye yöneltmek, insanları zillet ve esarete yol açan anlaşmalardan çıkarmak ve ilahi izzet yaratan anlaşmalara bağlı kalmak ve körü körüne itaat etmekten kurtarmak ve bilinçli olarak yegane Allah'a itaat etmek ve zalimlerin velayetine boyun eğmekten kurtarmak ve ilahi velayete tabi olmak üzere mebus etti. Genel bir bakışta zalim ve bencil hükümdarların zulüm zoruyla milletleri köle yapmak ve böylece zalimane iktidarlarının temellerini pekiştirmek ve şeytani ve insani karşıtı hedeflerine tehdit, rüşvet, terör, yağma, baskı gibi yollardan ulaşmak istedikleri söylenebilir. Ancak ilahi peygamberler var gücüyle insanları bilinçlendirerek zalim hükümdarlara ve şirke dayalı hakimiyetlerine karşı mücadele veriyor ve tevhidin has ve hürriyet kazandıran düşünceleri sayesinde insanları zillete yol açan esaretten kurtarıyordu. Kur'an-ı Kerim Araf suresinde İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hakkında şöyle buyuruyor. Ağırlıklarını ve üzerindeki zincirleri indirir. O peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır. Evet, şehitlerin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam da vahiy öğretileri ve izzete vesile olan ve zilletle savaşan nebevi ve alevi tealimden ilham alarak Emeviler gibi eşine ender rastlanan zalimlerin zulmüne karşı çıktı. Bir başka ifadeyle zulüm karşıtlığı Hüseyin-i Hamaset'in hedefleri ve kalıcılık sırlarından biridir. İmam Hüseyin aleyhisselam Muaviye'nin Saffeyn Savaşı'nı başlatması, İmam Ali aleyhisselamın kişiliğine yönelik karalama kampanyası, Hücer bin Uday ve arkadaşlarının mazlumane şehadeti, Malik-i Eşler'in şehadeti, İmam Hasan aleyhisselamın şehadeti, Şia Müslümanların bastırılması ve acımasızca katliam edilmesi gibi hadiselere şahit olmuş ve sürekli bunca zulüm ve cinayete son verilmesi konusunda sorumluluk duygusunu taşıyordu. Ta ki Muaviye, İmam Hasan aleyhisselamla imzaladığı barış anlaşmasına aykırı olarak günah, fesat, şarapçı olmak ve bir dizi açık gizli sapkınlıkla ön yapan oğlu Yezid'i iktidarın başına getirmeye karar verdi. İmam Hüseyin aleyhisselam özellikle Yezid kendisinden tehditle biat almaya kalkıştığında artık sessiz kalmadı ve daha fazla Ebu Sufyan gibi İslam düşmanı olan birinin Şam hanedanının zulüm ve adaletsizliğine şahit olmak istemedi. Bu yüzden şehitlerin efendisi Hüseyin İbni Ali aleyhisselam, Emevilerin zalimane mahiyetini ifşa etmek için her fırsattan yararlanmaya ve kamuoyunu aydınlatmaya başladı. İmam Hüseyin aleyhisselam Hür ordusunu karşısında görünce onlara ve kendi sahabesine hitaben şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah Resulü buyurdu, kim Allah'ın haramını helal sayan ve ilahi ahdini kıran ve peygamberin siyerine aykırı davranmasına ve Allah'ın kullarına zulmeden birini görüp sessiz ve duyarsız kalır ve onunla ne sözle ne de pratikte mücadele etmezse, Allah-u Teala onu o zalim hükümdarı attığı yere, yani cehenneme atacaktır. İmam Hüseyin aleyhisselam aydınlatıcı sözlerinin devamında Emevilerin sapkınlıklarından bazı örnekler vererek şöyle devam etti. Ey insanlar! Bilin ki bunlar sürekli şeytanı izlemiş ve şeytana itaat etmeyi kendilerine vacip saymış ve Allah'a itaat etmeyi terk ederek çirkin ve fesat amelleri işlemiş ve ilahi haddi aşmış. Ve tüm Müslümanlara ait olan savaş ganimetleri ve Beytülmal'a el koymuş ve Allah'ın haramını helal ve helalini haram saymıştır. Ve ben onların hepsinden ilahi ahkamı uygulamak ve önderlik için daha layık ve daha şayeste sayılırım. İnsanların kaderi, saadet ve şekaveti, hakla batıl, zulümle adalet ve tek bir ifadede Allah ile şeytan meselesine açıklık getiren bu aydınlatıcı sözlere rağmen, Emevilerin zulmünden ve adaletsizliğinden usanan ve imama 12 bin mektup yazan ve Yezid'in zalimane iktidarından kurtulmak isteyen binlerce kişi, zamanı gelince Hüseyin İbni Ali aleyhisselama yardım etmedikleri gibi, Ubeydullah'ın savurduğu tehditlerden çekinerek tüm yükümlülüklerinden ve verdikleri sözden caydılar ve Aşura gününde var güçleriyle İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşları ile savaşarak Kerbela faciasını yarattılar ve o Hazreti katlederek Hüseyin'i Hamaset'ten sağ kurtulanları esir alıp Kufe ve Şam'a götürdüler ve böylece tarihe kara bir leke sürdüler. İmam Hüseyin aleyhisselam bu facianın sebebini şöyle açıklıyor. İnsanlar fani dünyanın kulu kölesidir ve dinleri sadece dillerindedir. Bunlar menfaat ve geçimleri sağlandığı müddetçe dindardır. Fakat zorluklar ve krizlerle karşılaştıkları zaman sayıları hızla azalır. Gerçekte en ufak bir tehdit veya rüşvetle tüm dini ve insani ilkeleri, hedefleri ve ülkelerinden el çeken ve dünyasını satanların dini, zalim ve şeytani hükümdarların iktidarının pekişmesi ve sürmesinin başlıca etkenlerinden biridir. Yine sessizlikleri ve duyarsızlıkları ve halkın hakiki önderlerini desteklemeyerek zalim hükümdarları destekleyen bu zümre, zalimlerin işlediği tüm cinayetlere ve zulümlerine ortaktır. Zira bunlar zalim hükümdarların iktidarının temellerini pekiştiren zümredir. İmam Cafer Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle diyor. Eğer insanlar Emevilere yardım etmeseydi, asla bizim kesin ilahi hakkımızı gasp ederek bizi bu kesin hakkımızdan mahrum bırakamazdı. Buna göre de eğer İmam Hüseyin aleyhisselama 12 bin mektup yazan Kufeliler o Hazreti sırt çevirmez ve ihanet etmeseydi ve Yezid ordusunda yer almasaydı belki de Aşura faciası yaşanmayacaktı. Bir rivayete göre zalim ve mazlum her ikisi cehennem ateşinde yanacaktır. Zalim işlediği zulüm ve cinayetlerin yüzünden ve mazlum da zalime destek verdiği için cehennem ateşinde yanacaktır. Gerçekte tüm bu sapkınlıkların, ahitleri kırmanın, ihanetlerin ve cinayetlerin kökü Allah ekseninde hareket etme ve maad ilkesi gibi iki temel ilkeye bağlı kalmamaya uzanır. Tüm benliği ile bu iki önemli ilkeyi idrak eden İmam Ali aleyhisselam bir hutbesinde her türlü zulüm ve adaletsizlikten beraat ederek şöyle buyuruyor. Allah'a andolsun, eğer geceyi sabaha kadar dikenli otlardan bir yatakta geçirsem ve elime zincir vurulduğu halde engebeli bir toprakta sürüklensem, bu durum benim için kıyamet gününde bir Allah'ın kuluna zulmetmiş vaziyette Allah'ın ve Resulünün huzuruna çıkmaktan daha katlanılırdır. Ben nasıl hızla yok olan ve uzun süre toprağın altında kalan bir cismin hatırı için birine zulmedebilirim? Ve bu gibi zulüm karşıtı öğretilere yetişen İmam Hüseyin aleyhisselam gibi bir insan, tabii ki Emevilerin zulüm ve cinayetlerine karşı susup tepkisiz kalamaz ve şöyle haykırmadan duramazdı. Acaba hakka amel edilmediğini ve batıl men edilmediğini görmüyor musunuz? Bu şartlarda mümin ve Allah-u Teala'yı ziyaret etmek şevkiyle tutuşan insan asla sessiz ve duyarsız kalamaz. İmam Hüseyin aleyhisselam için Emevilerin zulüm ve cinayetleri ölmeyi yaşamaya tercih edecek kadar ağır geliyordu ve bu yüzden şöyle buyurdu. Ben Allah yolunda ölmeyi, saadet ve mutluluk ve zalimlerin gölgesinin altında yaşamayı, zillet ve bedbahtlıktan başka bir şey bilmem. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla Aşura kıyamının tarih boyunca ebedileşmesinin sebeplerini ele aldığımız sohbetimizin 5. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Muhterem dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı yeni kısa dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'an'ı noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna dek sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak ve böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlandırmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte sohbetimizin 44. bölümüne kulak verelim. İlk önce Bakara suresinin 40. ayetine kulak verelim. Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Hazreti Adem'in hilafeti ve ilahi sözü unuttuğu için cennetten kovulmasının anlatılmasının ardından bu ayet, İsrailoğullarının Hazreti Adem gibi bir kadere paylaşmaları öyküsüne değiniyor. İsrail, Hazreti Yakub'un diğer adıdır ve İsrailoğullarından maksat onun soyundan gelenlerdir. Bu kavim tarih boyunca engebeli bir süreci geride bırakmıştır ve Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bu kavimden söz edilmiştir. Bu ayette üç hüküm yer almakta ki hepsi ilahi programlar çerçevesindedir. İlkin, insanlarda şükretme duygusunu geliştiren ve Allah'ın sevgisine ve O'na itaat etme hissine sebep olan ilahi nimetleri hatırlatmaktır. İkincisi, bu nimetlerin kayıtsız şartsız olmadığı ve Yüce Allah'ın bu nimetlere karşı insanlardan bazı sözler aldığı konusudur. İlahi nimetlerden yararlanma şartı ilahi yolda adım atmaktır. Üçüncüsü ise ilahi görevlere yerine getirirken hiçbir güçten korkmamak ve düşmanların propaganda ve tehditlerinden etkilenmemektir. Bu ayet-i kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Yüce Allah'ın bizlere, ailelerimize ve toplumumuza sunduğu nimetleri sürekli hatırlatmalı ve birbirimize anlatmalıyız ki ona şükretme ve itaat etme zeminini hazırlasın. Allah'a bizler için belirlediği görevleri yerine getirmek için verdiğimiz sözleri tutmalıyız ve ilahi rahmetin buna bağlı olduğunu unutmamalıyız. Muhterem dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı sohbetimizin 44. bölümünün de sonuna geldik. Kur'an-ı Kerim'le ilgili programlarımızı kaçırdıysanız www.parsuday.com sitemizde bulabilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere, esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında yeni tür gerilimlerin devam etmesi,
Kırgızistan hükümetinin Kanadalı bir şirketi zimmete geçirme ve rüşvet alma dolayısıyla sınır dışı etmeye çalışması
ve Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın yakında Güney Kore'yi yapacağı ziyaretine dair haberlerin yayınlanması,
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Bölge medyası, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan temas hatlarında ateşkes kuralları ihlalinin sürdüğünü bildirmekteler. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı bir bildiri yayımlayarak Ermenistan askerliğinin bu ülke güçlerinin mevzilerine ateş açtıklarını bildirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın bildirisine esasen Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Vedi, Basar Geçer ve Kombecer bölgesinde Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin Sedrek, Gedebey ve Kelbecer ve Daşkesen bölgelerindeki mevzilerini ara sıra ateşe tutmuşlardır.
Kuşkusuz Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan temas hatlarında ateşkes kurallarının ihlal edilmesi Bakü ile Erivan arasındaki karşılıklı güven yoksunluğunu gösteriyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki karşılıklı mevcut şartlarda sadece güçlü üçüncü bir ülkenin varlığı ikili anlaşmaların uygulanmasını garanti altına alabilir. Aslında bazı gerçeklere rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki ateşkes kurallarının ihlali ve gerginliğin sürmesi Rusya askeri güçlerinin bölgede konuşlandıkları bir sırada yaşandığı söylenebilir.
Ateşkes kurallarının ihlali ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında can ve mal kayıplarına yol açan gerilimler tüm anlaşmalara rağmen yaşanıyor. Bu doğrultuda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan son açıklamalarında Azeriler ile ihtilafları diplomatik yollardan çözmek istediğini belirtmiş ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile yeni barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu açıklamıştır. Nikol Paşinyan Nisan ayında düzenlenen Ermenistan kabine oturumunda şöyle konuştu. Uluslararası ortakların da katılımı ile varılan temel anlaşmalar tam olarak Ermenistan çıkarları doğrultusunda olmuştur.
Azerbaycan Cumhuriyeti bu anlaşmaları Ermenistan'ın kabul ettiği koşullar ile hayata geçirirse yeni anlaşmayı imzalamaya hazırız. Ermenistan Başbakanı'nın bu açıklamaları Bakü ve Erivan'ın perde arkasında gizli olarak önemli anlaşmalara vardıklarını gösteriyor. Ancak kamuoyunun çarpıtılması amacı ve bu anlaşmaların imzalanması ve uygulanmasına dek askeri çatışmalarda kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan askerleri arasındaki gerilimler ve çatışmalar sırf Bakü ile Erivan arasında yeni anlaşmaların zemini olarak değerlendirilebilir. Daha önce de Ermenistan'ın eski Vatikan Büyükelçisi ve eski Başbakan Serzh Sarkisyan'ın damadı Mihail Minasyan Paşinyan'ın perde arkasında İlham Aliyev ile anlaşmalarını ifşa ederek şöyle bir iddiada bulunmuştu. Başbakan yardımcısı ve Ermenistan üst düzey müzakerecisi Grigoryan bile Nikol Paşinyan'ın İlham Aliyev ile anlaşmaları hususunda bilgi sahip değildir.
Siyasi meseleler uzmanı Mikhail Minasyan durum değerlendirmesinde şöyle diyor. Bu anlaşmaya göre bir komisyon oluşturulmuş ve yeni sınır hatlarının belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Yeni sınır hatları Sovyetler dönemi haritalarına göre coğrafi mülahazalardan hareketle çizilecektir. Bu da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kendi maslahatına göre istediği ilkeyi değiştirebileceği anlamına gelir. Tabii Paşinyan bu belgeyi şartlı olarak Ermenistan Milli Meclisi erken seçimlerinden önce ve sırf halkın desteğini almak için onay vermiştir.
Gerçekte Azerbaycan askerlerinden Ermenistan topraklarından çekilmesi, birkaç Ermeni esirin serbest bırakılması ve birkaç köyün Azerbaycan Cumhuriyeti'ne teslim edilmesi hep Paşinyan partisinin oyların düşmemesi uğruna olmuştur. Genel olarak Bakü ile Erivan arasındaki perde arkası anlaşmalara rağmen iki ülke halkının bu anlaşmaların gerçek kaybeden tarafı oldukları söylenebilir. Bu arada Bakü ve Erivan'ı kışkırtan yabancı aktörlerin rolüne değinmek gerekiyor. Çünkü bu ülkeler kendi çıkarlarını tehlikede gördükleri zaman hemen iki tarafı kışkırtıp bölgesel gerilim yaratarak kendi çıkarlarını korumaya çalışırlar.
Ciddi bir şekilde yolsuzluk ve rüşvet ile mücadelelerine başlayan Bişkek hükümeti, geçen hafta Kanadalı bir şirketin rüşvet ve yolsuzluk dosyasını ifşa ederek bu krizin bu ülkede sonlanması için büyük adımlar atmaya başladı. Bu hususta Kırgız makamlar şu açıklamalarda bulundular. Kanadalı Central Gold şirketinin büyük çaplı yolsuzluk dosyası ile sınır dışı edilme süreci başlatılmıştır ve bu süreç tamamlanmaya çalışılacaktır.
Bu yılın başlarında Kırgız hükümet yetkilileri resmi olarak Kanadalı Central Gold şirketi tarafından işletilen ve 2020 yılına dek Kırgızistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının %12.5'ini kazandıran Kumtur altın madeninin kontrolüne hükümet adına el koydu. Bu maden ocağının hikayesi uzun yıllardır Kırgızistan'da siyasi tartışmalara ve mücadelelere konu olmuştur. Kırgız Güvenlik Komitesi ise bu hususta şöyle diyor. Bişkek hükümeti ile Kanadalı şirket arasındaki anlaşmayı feshetme süreci işbirliği dönemi boyunca geniş çaplı yolsuzluğu ortaya çıkaran bir soruşturmanın başlatılmasıyla tetiklendi.
Bir dizi önde gelen Kırgız politikacı Bişkek hükümetinin altın maden ocağındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili devam eden soruşturmasıyla alakalı olarak ya sorguya çekildi ya da tutuklandı. Bu ayın başlarında Kırgız makamları Kırgızistan'ın 1991'deki bağımsızlığından bu yana ilk cumhurbaşkanı olan Askar Agayev'i sorguya çekti. Agayev'in devrilmesinin ardından çeşitli Kırgız hükümetli madenle ilgili anlaşmayı revize etmeye çalıştı. Kanadalı şirket rüşvet ve zimmete para geçirmenin yanı sıra çevre standartlarının uzun vadeli ihlalleri de dahil olmak üzere başka suçlamalarla da karşı karşıya kalmıştır.
Orta Asya Cumhuriyetleri arasında Kırgızistan demokrasi adası olarak biliniyor. Aslında Kırgızistan her dönemde Cumhurbaşkanlığı ve meclis sandalyelerini herhangi bir çatışma veya gerginlik olmadan galiplere teslim eden bölgedeki tek ülkedir. Ancak yetkililer başta üst düzey devlet görevlileri olmak üzere hükümet yetkililerinin rüşvet ve zimmete para geçirme sorununu hala çözmüş değillerdir.
Kazakistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkede henüz 4. korona dalgası başlamazken son haftalarda virüsün günlük vaka sayısının günde 1500'ü aştı diyorlar. Aslında koronavirüsün Kazakistan'da her gün düzinelerce insanı öldürerek yükselişe geçmişken Kazak Cumhurbaşkanı Güney Koreli yetkililerle danışmak için Seul'e gidiyor.
Kazakistan'ın 300 bin Güney Koreli azınlığı nedeniyle Orta Asya'nın en büyük ülkesi olan Kazakistan'ın dış politikasında Güney Kore özel bir yere sahiptir. Güney Kore halihazırda Kazakistan'ın dünyadaki 4. büyük ticaret ortağıdır.
Bu bağlamda Kazakistan Cumhurbaşkanı Güney Koreli mevkidaşının daveti üzerine Seul'e gidecek. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in davetlisi olarak 16-17 Ağustos tarihlerinde Güney Kore'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berek Uvali'nin açıklamalarına göre ziyaret sırasında iki lider buluşacak ve ardından Kazakistan ve Güney Kore'nin resmi delegasyonları arasında görüşmeler yapılacak. İki ülke yetkilileri arasındaki işbirliğinin ve stratejik ortaklığın daha da genişletilmesine zemin hazırlamak bu toplantı ve müzakerelerin en önemli gündem maddelerinden biridir. Görüşmelerin sonunda Kazakistan ve Güney Kore liderlerinin ortak açıklaması ve çeşitli işbirliği belgelerinin imzalanması da bekleniyor.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce bizleri parsude.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.